bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Üç gün görebilseydim. Helen Keller. Türkçe'ye çeviren Şermin Şenturan. Şermin Şenturan 1958 yılında Ankara'da doğdu. ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletmecilik Bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Master Programını tamamladı. Türkiye Vakıflar Bankası TAO Genel Müdürlüğü'nden Mali Analist Uzman olarak emekli oldu. Çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan makaleleri, çevirileri ve bankacılık konusunda bir araştırması bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk sahibidir. Kendisinin de görme konusunda çektiği sıkıntılardan ötürü çevirmen, Helen Keller'ın yaşamını hissederek ve duyarak aslına uygun şekilde edebi bir anlatımla dilimize aktarmaya gayret etmiştir. Helen Keller, 19. yüzyılda doğmuş, önemli kişilerden biridir. Küçükken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu görme ve işitme yeteneğini kaybetmiş olmasına rağmen tarihe geçen isimlerden biri olmayı başarmıştır. Şüphesiz bu başarısında kendisini onun eğitimine adayan öğretmeni Miss Sullivan Macy'nin de rolü büyüktür. Helen Keller aynı zamanda dünyada görme ve işitme özürlülere yönelik hizmet faaliyetlerinin yaygınlaşmasına çalışmış ve bu konudaki projelerin geliştirilmesi açısından Lyonlardan körlerin şövalyesi olmalarını istemiştir. Böylece uluslararası Lyons kulüpleri tarafından dünya çapında başarıyla sürdürülmekte olan göz nurunu koruma projeleri başlatılmıştır. Çevirmenin ön sözü. Başardıkları güçlüklerle hem kendi yaşamlarını zenginleştiren hem de insanlığın gelişmesine katkıda bulunan kişiler vardır. Gerek bilim, gerekse sanat ve fikir alanında isimleri tarihe geçen bu insanlar, düşünceleri ve ortaya koydukları eserler ile bize uygarlığın kapılarını açmış, ruhumuza ışık tutmuş, yaşamın değerlerini öğretmişlerdir. Bu büyük insanlardan biri olan Helen Keller adını ilk kez sizlerin de okumanızı sağlamak üzere kitabıma aldığım Üç Gün Görebilseydim adlı ilginç yazısını okuduğumda duymuştum. Bu yazı beni öylesine etkiledi ki bu insanın yaşamını araştırmaya, onda var olan yücelikleri öğrenmeye yöneltti. Başından geçen olayları, güçlükler karşısındaki yenilmezliğini, yaşama bağlılığını ve insanlara olan sevgisini anlatan bu kitap, kendisine derin bir hayranlık ve saygı duymamı sağladı. İstedim ki onun yaşamını, duygu ve düşüncelerini sizler de paylaşın. Çağımızın yoğun zaman akışı içinde yaşamın manevi değerlerini bir an olsun düşünme fırsatı bulun. Bu kitabın ilgiyle okunması, Helen Keller'ın bizlere vermek istediği mesajların hiç olmazsa bir bölümünün uygulanması, emeğimin en büyük karşılığı olacaktır. Burada beni her konuda destekleyen, özellikle kadın haklarına ve özürlü insanlara yönelik çalışmalarıma yardımcı olan eşim Nabi Yavuz Şenturan'a, yoğun uğraşlarım sırasında gösterdiği sabır ve özveriden ötürü kızım Ece Şenturan'a, kitabın redaksiyonunu ilgiyle yapan Hami Özsaruhan'a ve yayınlanmasına katkıda bulunan bankam Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederim. Şermin Şenturan, Mayıs 1994. Üç gün görebilseydim. Hepimiz kahramanının yaşamak için sınırlı zamanı kalmış olan heyecanlı hikayeler okumuşuzdur. Bu süre bazen bir yıl kadar uzun, bazense 24 saat kadar kısadır. Fakat biz daima bu kahramanın son günlerini veya son saatlerini nasıl geçirdiğini merak ederiz. Şüphesiz ben seçme şansı olan kişilerden bahsediyorum. Özgürlükleri kısıtlanmış, tutuklu suçlulardan değil. Bu tür hikayeler bizi, aynı durumda olsaydık ne yapardık acaba diye düşünmeye yöneltir. İnsan olarak bu son saatleri hangi olaylar, hangi deneyler ve hangi ilişkilerle doldururuz? Geriye baktığımızda hangi sevinçler, hangi üzüntüler buluruz? Bazen düşünüyorum da, her günü yarın ölecekmiş gibi yaşamak ne güzel olurdu. Böyle bir düşünce yaşamın değerlerini çarpıcı bir biçimde ortaya koyardı. Her günü daha gelecek günler, aylar, yıllar var düşüncesiyle çoğunlukla unuttuğumuz yumuşak hevesli ve gayret dolu bir pazarlıkla yaşamalıyız. Hikayelerde çoğu zaman kaderin güzel bir cilvesi olarak kahraman son dakikada kurtulur. Fakat hemen hepsinin değer yargıları da değişir. Yaşamın anlamını ve kalıcı manevi değerlerini daha iyi ölçer duruma gelirler. Bilinen bir gerçek vardır ki, ölümün gölgesinde yaşamış olan veya yaşayan kişilerin yaptıkları her şeyde tatlı bir olgunluk hakimdir. Her şeye rağmen çoğumuz hayatı önemsemeyiz. Bir gün öleceğimizi biliriz fakat genellikle o günü uzakta görürüz. Sağlıklı olduğumuz zamanlarda ölümü düşünmek güçtür. Onu nadiren düşünürüz. Günler sonsuz bir uzunluktaymış gibi uzanır önümüzde. Böylece önemsiz işlerimizle uğraşmaya devam eder, yaşam hakkındaki fikirlerimizin çok zor farkına varırız. Korkarım aynı savurganlık yeteneklerimizi ve duyularımızı kullanmada da kendini gösterir. Yalnızca bir sağır işitmenin değerini ölçebilir. Bir kör görmekte var olan çeşitli nimetleri kavrayabilir. Özellikle bu gözlem yetişkin çağında görme ve işitme duygusunu kaybeden bir kişi tarafından daha iyi yapılabilir. Görme ve işitmekten dolayı zorluk çekmeyen bir kişi nadiren bu yeteneklerini tam olarak kullanır. Bir şeyi kaybetmeden onun değerini anlayamadığımız, hasta olmadan sağlığın farkına varamadığımız bir gerçektir. Sık sık düşünürüm de, keşke insanlar ilk yetişkin çağlarında geçici olarak birkaç gün için kör veya sağır olabilseler. Karanlık onlara görmenin değerini anlamayı, sessizlik onlara sesteki eğlenceyi fark etmeyi öğretirdi. Çoğu zaman gören arkadaşlarımın neler gördüklerini incelerdim. Geçenlerde korulukta yaptığı uzun bir yürüyüşten henüz dönmüş olan bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Kendisine neler gördüğünü sordum. Dikkate değer hiçbir şey diye cevap verdi. Ormanda ağaçlar arasında bir saat yürüyüp nasıl olur da dikkate değer hiçbir şey bulunamaz. Göremeyen ben bile yalnızca dokunmakla yüzlerce ilginç şey bulabilirim. Bir yaprağın hassas simetrisini hissederim. Ellerimi huş ağacının o düzgün kabuğunda veya çam ağacının dikenli ve sert yüzeyinde sevgiyle gezdiririm. İlkbaharda ağaçların dallarına, kış uykusundan uyanan tabiatın ilk işareti olan bir tomurcuk arayışıyla ümitle dokunurum. Bir çiçeğin coşku dolu kadife dokusunu hisseder, onun kıvrımlarını keşfederim. Eğer şanslı bir günümde isem, ellerimi küçük bir ağacın üzerine koyar ve şarkı söylemekle meşgul bir kuşun mutlu titreyişini duyarım. Aralık parmaklarımın arasından dökülen serin sular coşku verir bana. Bence çam yapraklarından veya yumuşak otlardan oluşan kaba bir halı, en lüks İran halısından daha çekicidir. Bana göre mevsimlerin geçişi, parmak uçlarımdan akan bu hareket heyecanlı ve bitmez bir piyestir. Böyle anlarda kalbim bütün bu güzellikleri görebilme isteğiyle dolar. Yalnızca dokunmaktan böylesine zevk aldığıma göre görmek ne hoş olurdu. Maalesef görebilen insanlar çok az şey görüyorlar. Dünyayı dolduran renk ve hareketlerin oluşturduğu tablo çoğu kez önemsenmiyor. Bizler o kişiyiz ki elimizde olanı çok az değerlendirir, elimizde olmayanın peşinde koşarız. Fakat ne üzücüdür ki ışıklı dünyada bize bahşedilen armağanı yaşamımıza anlam kazandırmaktan ziyade rahatımız için kullanırız. Bir üniversitenin başkanı olsaydım, gözlerinizi nasıl kullanmalısınız başlıklı bir zorunlu ders koyardım programıma. Dersin profesörü öğrencilerine, dikkat etmeden geçtikleri birçok şeye gerçekten bakarak yaşamlarını nasıl daha mutlu kılabileceklerini göstermeye çalışırdı. Onların kullanmadıkları yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olurdu. Farz edin ki eğer yalnızca 3 gün görebilecek zamanınız olsaydı gözlerinizi nasıl kullanırdınız? Eğer 3. günün akşamıyla gelecek karanlıkta güneşin bir daha sizin için hiçbir zaman doğmayacağını bilseniz, aradaki bu 3 değerli günü nasıl geçirirdiniz? Dikkatli bakışlarınızı daha çok nerelerde gezdirirdiniz? Ben doğal olarak karanlık yıllarında tanıdığım şeyleri görmek isterdim. Öncelikle bana iyi niyet ve nezaketle davranarak dertlerime ortak olup hayatımı yaşanmaya değer kılan kişileri görmek isterdim. Özellikle küçük bir çocukken bana dünyayı açan sevgili öğretmenim Miss Anne Sullivan Mason'in yüzüne uzun uzun bakmak isterdim. Hafızama iyice kazımak üzere yüzünün yalnızca dış hatlarına bakmak için değil, o değerli yüzü iyice incelemek ve onda benim öğrenimim gibi çok zor bir görevi başarabilmesini sağlayan şefkat ve sabrın canlı belirtilerini bulmak için. Kendisine zorluklar karşısında dimdik durabilme gücü ve bana çok sık gösterdiği insancıl duygular kazandıran güçlü kişiliğini aramak için. Bir arkadaşın kalbine ruhun penceresi olan gözlerinden bakmanın nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben yalnızca parmaklarımla yüzünün dış hatlarını görebilirim. Neşe, üzüntü ve diğer belirgin duyguları fark edebilirim. Arkadaşlarımı yüzlerinin ifadelerinden tanırım. Fakat dokunmakla onların gerçek kişiliklerini anlayamam. Şüphesiz kişilikleri hakkında bana ifade ettikleri düşüncelerinden, bana karşı olan davranışlarından ve diğer yollardan bir fikir sahibi olabilirim. Fakat onları derinlemesine anlamak ancak gözlerinin ve çehrelerinin çeşitli düşüncelere ve olaylara karşı olan ani tepkilerini görmekle mümkündür. Sizler için bir insan hakkında bilmek istediğiniz gerekli vasıfları bir el hareketinden, bir kas titreşinden anlamak ne kadar kolay, ne kadar doyurucudur. Ama çoğunuz bu avantajınızı karşılaştığınız bir kişinin, hatta bir tanıdığınızın iç duygularını anlamakta kullanmıyorsunuz. Düşünün bir kez, çoğu zaman insanların yalnızca yüzlerinin dış hatlarına bakmakla yetinmiyor musunuz? Örneğin, 5 arkadaşınızın yüzlerini tam olarak tarif edebilir misiniz? Bazılarınız yapabilir ama çoğunuzun tam olarak yapabileceğinizi sanmıyorum. Bir deneme olarak, uzun yıllardır evli olan beylere eşlerinin göz rengini sorardım. Ya tereddütle cevap verir veya bilmediklerini itiraf ederlerdi. Zaten hanımların devamlı şikayetlerinden biri de eşlerinin yeni elbiselerini, yeni şapkalarını veya evlerindeki bir değişikliği fark etmemeleri değil midir? Gören insanların gözleri çevrelerindeki tek düzeliğe kısa sürede alışır. Sadece şaşırtıcı ve bakmaya değer şeyleri görür. Fakat gerçekte en çok bakmaya değer olaylarda gözler tembellik eder. Her gün mahkeme kayıtlarında, şahitlikte gözlerin nasıl yanılabildiği açıkça görülmektedir. Bazı insanlar diğerlerinden daha çok şey görebilir. Ancak görüş alanı içinde olan her şeyi görebilenler çok azdır. İşte bunlar 3 güncük görebilme imkanım olsaydı görmek istediğim şeylerdi. 1. Bölüm 27 Haziran 1880 tarihinde Kuzey Alabama'nın küçük bir kasabası olan Tuscumbia'da doğdum. Yaşamımın başlangıcı diğer bütün küçük çocuklarınki gibiydi. Her ailenin ilk çocuğu gibi geldim, gördüm ve keşfettim. Bana bir isim bulunması tartışmalı oldu. Herkes bunun önemli bir olay olduğu konusunda fikir birliği halindeydi. Babamın önerisi, kendisinin büyük ölçüde hayran olduğu bir aile büyüğünün ismi olan Mildred Compel'di ve bunun ötesinde başka bir tartışmaya katılmak istemiyordu. Annem ise kendi annesinin genç kızlık ismi olan Helen Everett ismiyle seslenmek istiyordu bana. Kiliseye giderken babam tartışmayı kaybetmişti bile. Papaz ismimi sorduğunda büyük annemin ismi ile çağrılmamın uygun olduğunu düşünerek onun ismini ve kendi soyadını söyledi. Helen Adams. Daha kundaktayken hevesli ve belirgin bir karaktere sahip olduğumu gösteren hareketler yaparmışım. Gördüğüm insanların davranışını taklit etmekte ısrar edermişim. 6 aylıkken merhaba diyebilmişim ve bir günde çay çay çay diyerek herkesi hayrete düşürmüşüm. Hastalığım görmemi ve duymamı engellemesine rağmen bu ilk aylarda öğrendiğim kelimelerden birini hala hatırlıyorum. Bu kelime su idi. Ve konuşmamı kaybettikten sonra bile bu kelimeye benzer bir ses çıkarabiliyordum. 1 yaşına bastığım gün yürümüşüm. Annem beni henüz banyodan çıkarmış, kolunda tutarken güneşte sallanan yaprakların yerde titreşen gölgeleri beni cezbetmiş olmalı ki annemin kollarından kayarak onlara doğru koşmuşum. Fakat aniden korkarak yere düşmüş ve annemin beni tekrar kollarına alması için ağlamışım. Hastalanıncaya kadar dedeme ait olan geniş bir evden birkaç adım ötedeki küçücük evimizde yaşadım. Küçük evimiz tamamen sarmaşıklar, güller ve akşam sefaları ile kaplıydı. Serçeler ve arılar için ideal bir yer olan bahçemiz bana göre adeta bir cennetti. Fakat bu mutlu günler uzun sürmedi. Bülbül ve kanaryaların şarkılarıyla ilkbahar, zengin meyve ve gülleriyle yaz, kırmızı ve altın sarısı renkleriyle sonbahar, hediyelerini bu hevesli ve coşkun çocuğun ayakları altına sererek hızla geçti. Ardından kasvetli ve karanlık Şubat ayı ile birlikte gözlerimi, kulaklarımı kapayan o hastalık geldi ve beni yeni doğmuş bir bebeğin bilinçsizliğine itti. Doktor yaşayamayacağımı düşünüyordu. Bir sabah erkenden ateş geldiği gibi aniden ve sessizce geçip gitti. Ailede büyük bir sevinç vardı. Doktor dahil hiç kimse benim bir daha hiç göremeyeceğimi ve duyamayacağımı bilmiyordu. Hastalığımla ilgili bazı şeyleri hayal meyal hatırlıyorum. O acılı saatler boyunca annemin bana nasıl sevgi ve ilgiyle baktığını, rahatsız bir uykudan sonra uyanışımı ve sıcak, kuru gözlerimi çok sevdiğim. Ama şimdi bana her gün biraz daha donuk görünen, ışıktan duvara çevirdiğimi hatırlıyorum. Bu birkaç hatıranın dışında her şey gerçek dışı kötü bir rüya gibiydi. Yavaş yavaş etrafımı saran bu karanlığa ve sessizliğe alıştım. Özgür ruhumu ortaya çıkaran öğretmenim gelinceye kadar tek düze bir yaşam sürdüm. Ancak yaşamımın ilk 19 ayında karanlığın benden alıp götürdüğü geniş yeşil tarlaları, parlak gökyüzünü, ağaçları ve çiçekleri görmüştüm. Hastalığımı izleyen birkaç ay boyunca neler olduğunu hatırlayamıyorum. Sadece annemin kollarında oturduğumu ya da kendisi ev işleri yaparken elbisesinden tuttuğumu hatırlayabiliyorum. Ellerimin dokunduğu her nesneyi hissediyor, her hareketi algılıyor ve böylece birçok şey öğreniyordum. Bir süre sonra diğerleri ile konuşma ihtiyacı hissettim ve bir iki işaret yapmaya başladım. Başımı sallamak hayır, öne eğmek evet, ellerimi çekmek gel, itmekse git anlamına geliyordu. Ekmek istediğim zaman dilimleme ve üzerine yağ sürme hareketleri yapıyordum. Akşam yemeğinde dondurma istediğim zaman dondurucunun çalışmasını taklit ediyor ve soğuğu anlatmak için üşüyor gibi yapıyordum. Annem beni iyi anlamayı sağlamayı başarmıştı. Benden bir şey istediği zaman bunu anlıyor ve gösterdiği yere doğru koşuyordum. Etrafımda geçen olayları gayet iyi anlıyordum. 5 yaşından sonra önüme getirilen temiz elbiseleri katlamayı ve kendiminkileri diğerlerinden ayırmayı öğrendim. annemin ve teyzemin dışarı çıkacaklarını giyinmelerinden anlıyor ve onlarla gitmek için hazırlanıyordum. Konuklar geldiğinde seviniyor ve onlar giderken el sallıyordum. Sanırım bütün bunların ne anlama geldiği hakkında bir fikrim vardı. Bir gün birileri anneme telefon etti. Bir süre sonra aşağıdaki kapının açıldığını ve konukların seslerini hissettim. Konuklar önünde giyilebilecek bir elbise giymeyi düşündüm ve kimse beni durdurmadan yukarı koştum. Diğer insanlar gibi ayna önünde durarak saçımı taradım ve yüzümü pudraladım. Daha sonra bir toka takarak kıvrımlar halinde saçlarımı omuzlarıma düşürdüm, giyinerek aşağı indim. Diğer insanlardan farklı olduğumu, ne zaman anladığımı hatırlamıyorum. Ancak öğretmenim gelmeden bunu biliyordum. Annemin ve arkadaşlarımın bir şey istedikleri zaman benim gibi işaretler yapmayıp ağızlarıyla konuştuklarını fark etmiştim. Bazen konuşan iki kişinin arasında oturarak dudaklarına dokunuyordum. Konuşulanları anlayamıyor ve kızıyordum. Dudaklarımı oynatıyor ve hiçbir sonuç alamadan kollarımla vahşi hareketler yapıyordum. Bu durum beni kızdırıyor, yoruluncaya kadar bağırıyordum. Büyüdüğümü gösterme isteğiyle bu olay her gün, bazen günde birkaç kez tekrarlanıyordu. Büyüklerim üzgün ve şaşkındılar. Eğitilmemi istiyorlar ama bunun nasıl yapılacağını bilmiyorlardı. Körler ve sağırlara mahsus okullardan hiçbirine yakın değildik. Ayrıca bu küçük, ücra kasabaya hem kör hem de sağır bir çocuğu eğitmek üzere hiç kimsenin gelmeyeceğini düşünüyorlardı. 6 yaşlarındayken babam Baltimore'da ümitsiz gibi görünen birçok vakada başarılı olmuş bir göz doktorunun ismini duymuştu. Beni Baltimore'a götürerek gözlerim için bir şeyler yapılıp yapılmayacağını anlamaya karar verdiler. Gayet iyi hatırladığım bu seyahat çok güzeldi. Trende birçok kişiyle arkadaş oldum. Bir hanım bana bir kutu dolusu deniz kabuğu armağan etti. Babam bunlara birer delik açtı, ben de onları bir ipe dizdim. Bu olay beni uzun zaman mutlu etmeye yetti. Kondüktör de çok nazikti. Kontrollerini yaptığı sırada biletleri toplarken ve delerken ceketinin ucundan tutuyordum. Oynamam için bana verdiği dergi aleti çok eğlenceli bir oyuncaktı. Oturduğum yerin bir köşesine sığınarak kağıt parçalarına küçük delikler açmakla eğleniyordum. Teyzem bana havlulardan büyük bir bebek yapmıştı. Gözleri, kulakları ve ağzı olmayan bu bebek çok komik bir şeydi. Bir çocuk hayal gücüyle buna şekil verebilirdi. Nedense oyuncağın gözlerinin olmaması beni başka şeylerden daha fazla rahatsız ediyordu. Ansızın aklıma harika bir fikir geldi ve yerimden fırlayarak teyzemin iri boncuklu elbisesini buluncaya kadar etrafı karıştırdım. İki boncuk kopardım ve bunları bebeğime dikmesini işaret ettim. Ellerimi kaldırarak soru sorar bir tavırla gözlerine dokundurdu. Ben de hevesle tasdik ettim. Boncuklar yerlerine dikildi ve ben neşeyle doldum. Yolculuk boyunca hiç taşkınlık göstermedim. Aklımı ve ellerimi meşgul edecek pek çok şey vardı. Baltimore'a vardığımızda doktor bizi çok nazik karşıladı. Ancak hiçbir şey yapamadı.